Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.
Modern Türk Edebiyatı okumalarındayız. Yahya Kemal üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu podcast'imizde ve bundan sonraki podcast'imizde iki bölüm halinde Yahya Kemal'in nesirleri üzerine durmak istiyoruz. Malumunuz Yahya Kemal'in ne nesir ne şiir hiçbir kitabı sağlığında yayımlanmamış. Arkasından pek çok kişinin ama özellikle de Nihat Sami Banarlı'nın gayretleriyle bu kitap, bu çalışmalar kitap haline getirilmiş, bir araya getirilmiştir. Yahya Kemal'in nesirlerini incelerken ilk olarak sanata ve şiire bakan kısmını bu haftanın konusu, Edebiyata Dair ve Mektuplar Makaleler adlı iki kitabını ele alacağız. Aslında buraya kadar, yani bu podcast'e kadar olan ilk 10 podcast'te neredeyse kitaplarından epeyce faydalandık. Bu podcast'imizde ve bundan sonraki podcast'imizde de nesirlerini içeren en azından 4 kitabı, belki bir genel hatlarıyla bir kitap tanıtımı gibi sizlere tanıtmak istiyoruz. İlk kitap Edebiyata Dair. Bu kitap 9 ana başlıktan meydana gelir. Yahya Kemal'in sanat ve edebiyata dair yazılarının, söyleşilerinin kitaplaştırılmış şeklidir. İlk bölüm şiire dairdir. Halis şiir fena okunabilir, lakin sahte bir şiir iyi okunamaz şeklinde başlayan o şiir okumaya dair bölüm doğrudan doğruya Yahya Kemal'in şiire ve öte yandan da musikiye dair görüşlerini içerir aslında. Dökülen mey, kırılan şiirin dağın olsun dizesi üzerinden sözcüklerin bir şiir mısrağında yan yana gelişini, hiçbirisinin fazla yahut eksik olmayışını, yani musiki cümlesini teşkil etmelerini anlatır. Burada sanatkarın onu aruz vezninin veya anlama ilişkin başka bir okuma denemesine ve bununla birlikte anlamın ve musiki cümlesinin tamamıyla bozuluşuna şahit oluruz. Demek ki halis şiirden anlaşılması gereken hiçbir sözcüğün fazla olmadığı, kelimelerin denuni ahenkle ve istifle bir araya geldiği, mananın da bunlardan sonra ortaya çıktığıdır. Halis şiiri çok nadir bulunan bir madene benzeten Yahya Kemal, onun nasıl okunacağını ise zaten kendisinde mevcut olan ahenkte bulduğunu söylüyor. Burada şiirin bir ritim sanatı olan musikiye yaklaştığını görüyoruz. Elbette şiiri her okuyanın okuyuşu şahsi ve kendisine hastır. Ancak bununla birlikte bir sanat eseri olan şiir, içinde bulundurduğu ahenkle birlikte okuyanı da yönlendirmiş olur. Şiiri iyi okumak demek, bu yönlendirmelere dikkat ederek okumak demektir. Şiirin nasıl olması gerektiğine dair görüşlerin ve şiirin ne olduğuna dair görüşlerin, Alafranga Türklerin şiirin başına geçmeleriyle başladığını söyleyen Yahya Kemal, bundan önce, yani Tanzimat Edebiyatı'ndan önce şiir hakkında ve şiirin nasıl olması gerektiği noktasında kudemanın bir fikrinin olmadığını ifade ediyor. Ona göre bu edebiyat dersiyle Ekrem Bey'in ortaya koyduğu hususlara biz şiirin yalnız vezinden ve kafiyeden ibaret bir şey değil, çok daha geniş olduğunu öğrenmeye başlıyorduk. Arkasından gelen Tevfik Fikret, toplayıcı bir kudretle idrak yeniliğini başlatmış oldu. Nasıl bir şiir isteriz sözü bu Tevfik Fikret'in çabasıyla derya dil nazariyecilerin ortaya çıkmasına diyor ya, bir müddet daha mani oldu aslında. Ancak meşrutiyetten sonra biz nasıl şiir isteriz sözünün yeniden ortaya çıktığını görmüş olduk. Burada bir isyanın ortaya çıktığını düşünüyor Yahya Kemal. Yazısını şöyle bitiriyor. En büyük eserleri vermiş olan devirler ne kadar gariptir, inkıraz devirleridir. İnkıyat devirleridir değil mi? İnkıyat sözcüğü itaat etmek, boyun eğmek demektir. Burada klasik şairimizin katı kurallar içerisinde nasıl özgün eserler verebileceğini de göstermek istemiştir aslında. Şüphesiz kitabın en önemli bölümlerinden bir tanesi Deruni Ahenk ve Özşiir başlıklı makaledir. Burada şair Özşiir isimlendirmesini gülünç bulanlar ve veya iddialı görenler olduğu için şiirleri ritmin fenni ve mihaniki tarifinden başka bir şey olduğunu anlatabilmek için Deruni Ahenk tarifini bulduğunu anlatıyor. Bu terkibi ilk defa 1912 yılında kullanmış olduğunu söylüyor biliyorsunuz. Kendisinin Fransa'dan çok evvel bu terkibi kullandığını ifade eder. 1920 yılında yani 8 yıl sonra Rahip Raymond'un şöhret kazanan Özşiir mübahisesine tesadüf ettim diyor. Bana öyle geldi ki Rahip Raymond'la aramızda bir tevarüt olmuştur. Tevarüt birbirinden habersiz ve bağımsız olarak aynı konuya temas etmek. Öyle söyleyelim en azından kabaca. Buradaki tevarüt sözcüğü aynı zamanda çok ciddi bir övünmedir birbirimizden habersiz olarak. Yani benden 8 yıl sonra Rahip Raymond bunu söylüyor. Ritim interior terkibi şeyin Rahip Raymond'un malumunuz. Deruni Ahenk'e denk gelmektedir. Ama öbür taraftan bakarsak Özşiir terkibi Fransa'da zaten Valéry ile birlikte 50 yıldan beri vardır. Ama Fransa'dan evvel Yahya Kemal'in ritim interior'ı yani Deruni Ahenk'i 8 sene evvel kullanmış olması hakikaten övünülecek bir durumdur. Şiir ve Müddea makalesi yine saf şiir etrafında konuşan Yahya Kemal'in söyledikleri açısından önemlidir. Saf şiirin muhakkak olması gerektiğini, öte taraftan bir iddiaya dayalı şiirin, müddeası olan bir şiirin zarar veya faydasının tartışılması gerektiğini de söylüyor. Saf şiir beşeriyete bir zarar vermiyor ona göre. Beşerin duraklarına doğrudan doğruya şifa vermese veya işte bigane kalsa bile faydası yoktur denilebilir. Ama zararı vardır denilemez. Öte taraftan insanlık arasında bir diğeri olan, bir değeri olan asıl şiirin hiç olmaması ise muhakkak bir zarardır diyor. Sosyal bir iddianın muzaffer olduğu zamanda yani bir ihtilal devresinde şiir asla yükselmemiş ve hatta çoğu zaman ortadan kaybolmuştur. Bu ise onun fayda ve zararı noktasındaki ikinci kısımdır. Dolayısıyla asıl olan bir iddiası olan şiir değil, saf şiirdir. Eski şiirimizi milletimizin Anadolu'daki teşekkülüyle beraber başlatır Yahya Kemal. Tarihimizi de oradan başlatıyordu malumunuz. Burada tarih ve milliyet anlayışını tekrar hatırlamak gerekir belki. Ancak ufku çok geniş değildir. Bunun sebebi devletçi bir millet olmamızdan kaynaklanıyor. Diğer taraftan lirizm, zarafet, zevk bu şiir anlayabilse Batılıların hayran olabileceği bir şiirdir. Yani lirizmiyle, zarafetiyle, zevkiyle harikadır. Anlayıp sevdikleri ve hatta sevdirdikleri diğer sanatlarımızdan mesela mimarimizden daha yüksek bir kıymetli olduğunu söyler şiirimizin. Bu noktada lirik şiir olarak ortaya çıkan şiiri de eski edebiyatımızda gören, eski edebiyatçıların ona aşk diye ifade ettikleri anlamda anlayan lirik şiirin halis şiire denk geldiğini söylüyor Yahya Kemal. Bunu belirtmek lazım. Şiirde lisan, zevk, fikir, mazmun her şey eskir. Yalnız aşk eskimez. Her dem tazedir diyor. Bu eskimeyiş ancak saf şiirle mümkün olacaktır. Bu bölümün, şiire dair olan bölümün önemli makalelerinden bir tanesi de eski ve yeni şiir başlığını taşır. Milletin edebiyatında bereketli bir devir olduğunda şiir ve nesrin üç istikamete ayrıldığını söyler. Bunlardan birisi halis sanat, diğeri felsefe ve maverai zevkler, üçüncüsü ise içtimai ve insani kaygılardır der. Türk edebiyatında böylesine bir kola yani 1920'lerden sonra ayrılabilmiştir ancak 1860-1900 arasına bakarsanız burada bir yenilenme ve ilerleme mi var yoksa geriye gidiş, basit ve sathi bir şiire geçiş mi var anlamak zordur. Bunu kendisinin geçmişe gidiş, yani imtidatla birlikte açıklamak da mümkündür aslında. Belki Tanpınar'ın bir şiirinin, şiir dilinin oluşması için 3 nesil gerekir fikrini de burada en azından hatırlatma noktasında söylemiş olalım. Kitabın ikinci bölümü eski edebiyat başlığını taşıyor. Daha evvel söylediğimiz bütün bir medeniyeti rafine şekilde görüş. Daha ilk makaleden karşımıza çıkar, ilk yazıdan itibaren. Eski şiir ve yeni şiir başlığında eskilerin şair olarak güzelliği görmekten çirkinin neyi görmeye, çirkini görmeye fırsatlarının olmadığını söylüyor. Daha sonra şairin yazdığı o kitabın işte müzehip tarafından, mücellit tarafından, bestekar tarafından nasıl işlendiğini, bütün bir sanatın birbiriyle nasıl bağlantılandığını gösterir. İşte Mevlid Hanların Mevlid şeklinde okuyuşları, Gazel Hanların gazelleri dile getirişlerini anlatır. Yahya Kemal'e göre yeni şiirin de buna ihtiyacı vardır. Ve yeni bir şiirin olabilmesi yeni Türklerin ancak manevi bir hayatının olmasına bağlıdır. Eğer manevi bir hayatınız olursa edebiyatınız da olacaktır. Edebiyatımızda, eski edebiyatımızda daha doğrusu nesrin olmamasını resimsizlik ve nesirsizlik başlıklı yazısında anlatır Yahya Kemal. Resim olmadığı için eskiye dair pek çok şeyi bilemeyiz der. Ancak burada işte dinin resmi yasaklamış oluşu bir dereceye kadar anlaşılabilir ona göre. Fakat nesrimizin olmamasını o anlayamaz. Yani çok az yazı yazmışız der. Belki nesrimizin olmamasının bir sebebi olarak da Avrupa'dan ziyade şarka doğru bakışımız, özellikle de İran edebiyatına bakışımızdır. Bu nesilde 3 tane kusur vardır diyor. Çok az yazı yazmışız, çok kötü yazı yazmışız ve çok kısa yazı yazmışız. Az yazmanın sebebi medresenin Arap kitaplarını dizüstü çökerek okuma ihtiyacına atfolunur. İşte bir de milletimizin asker ve iş eri olmasına belki bağlanabilir. Çok kötü yazmamızın sebebi İran nesrinde modellerimizin olmasıdır. Yani model olarak İran nesrini ele almamızdır. Çünkü hakikaten Latin nesrine mensup olan milletler iyi yazabilirler o dönemde. Çok kısa yazmamızın sebebine gelince esas kusur buradadır. Nesrin yani asıl manasıyla edebiyatın büyük çoğunluğunu oluşturan tarih, biyografi, hatırat, siyasi yazılar burada vahim bir noksan teşkil ediyor. Edebiyata dair adlı kitabın 3. bölümü Türkçe'ye dair başlığını taşır. Yahya Kemal'in burada Türkçe'yi vatan sözcüğüyle bir arada kullandığını belirtelim. Ona göre bizi bir millet halinde koruyan, birbirine bağlayan şey Türkçedir. Hatta siz siyasi olarak çekilebilirsiniz. Haritalarda sınırlar yeniden çizilebilir ama Türkçenin çekilmediği yerler hala vatandır Yahya Kemal'e göre. Ve Türkçenin çekildiği yerler, unutulduğu yerler vatanlıktan çıkar. Vatanın kendi gövde ve ruhu Türkçedir. Bununla birlikte Türkçenin teşekkür ettiğini, o devirde olduğunu söyleyen Yahya Kemal, asıl itibariyle kaynağının da halk olduğunu zaten biliyoruz. Kelimeye nüfus kağıdı sormaktan ziyade, Tanpınar böyle söylüyor biliyorsunuz, sözcüklere nüfus kağıdının sorulduğu bir dönem. Kelimeye nüfus kağıdı sormaktan ziyade, halkın kullanıp kullanmadığı meselesine dikkat kesilmiştir. Halkın kullandığı kelime kökeni Türkçe olmasa bile Türkçe bir sözcüktür. Kitabın bir diğer bölümü Vezinler ve Kafiyeler başlıklı bölümdür. Onun şiir anlayışını ve musiki anlayışını ortaya koyarken epeyce değindiğimiz için burada tekrara düşmeyelim. Bu hafta Yahya Kemal'in nesirlerini incelerken üzerinde duracağımız ikinci kitap Mektuplar ve Makaleler olacak. Hayli geniş muhtevalı bir eser olarak karşımıza çıkar. Onun İspanya'dan gönderdiği mektuplar, dil ve edebiyata dair tamamlanmamış küçük yazıları, işte kimi isimler hakkındaki kanaatlerini içeren ilk bölüm var. Daha sonra da mektuplarını görüyoruz. Özellikle bu mektuplar birlikte dilinin inceliği hakkındaki kısımlar, önemli bilgilere sahip olduğumuz kısımlar, her yazısında veya mektubunda çok ciddi ve çok önemli meselelere temas ettiğini, hayatının her evresinde sanata ve hususuyla şiire dair küçük bir anekdot da olsa yerleştirdiğini mektuplarında görebilmek mümkün. Bu kitapta iki mühim başlık var bizce. Bunlardan birincisi makaleler başlığıyla alınmış olan 11 makale. İkincisi de Nev Yunanilik akımında önemli bir yere sahip olan Çamlar Altında Musahabe adıyla o meşhur 7 makalenin bu kitap içerisinde yer alması. Bu ikisini çok önemsiyorum. Bunlara kısaca bir bakalım. Makaleler başlığının altında ilk yazısı kafiye üzerinedir. Kafiyede çok dikkat etmediğini söylenenlere nazaran şiirin önemli unsurlarından bir tanesi olduğunu ifade ediyor. Teganni sözcüğünün kafiye ile birlikte ortaya çıkacağını söyler. Kuştaki kanat neyse şiirdeki kafiye o diyor. Yani bir tarafıyla uzun ama diğer tarafıyla ayağının yerden kesilmesine sebep olur. Gençlere şiir noktasında yaptığı tavsiyeler de burada hakikaten önemlidir. Lisanın gelişmesi, sanatın tekamül etmesi lazım der. Edebiyat-ı Cedide'nin, yani Servet-i Fünun'un Türkçesinden kaçının diyor Yahya Kemal gençlere. Faruk Nafiz ve Kemalettin Kami Beylerin dilini tavsiye eder. Vezin konusunda da aruz vezniyle yorulmamalarını, halk türkülerine vezinleriyle sözlerini ifade edebileceklerini de söylüyor. Bu vezne bakışını göstermesi bakımından da çok önemlidir. İkinci olarak da bir mısra üzerinde tevakkuf etmeyi, yani durmayı tavsiye ettiğini görüyoruz. O, bu yapılmazsa ileriye, geleceğe kalacak bir eser ortaya koyamayacaklarını belirtir. Şairin duyduklarını çok insan kalbi duyar. Lakin ancak şair söyleyebilir bu duyulanları. Yahya Kemal'in bu tavsiyesi, şairin ifadesinin de üzerinde durulması gereken, şairin söylediği ifade üzerinde durması gerektiğini söyleyen tavsiyesiyle beraber dikkate almak lazım. Her mısrağın üzerinde tek tek çalışması gerektiğini tavsiye eder. Diğer makalelerde ise Pierre Loti'nin bir yazısından hayat içerisindeki kadına, Türk evinden saatlere ve manzaralara ve hatta şehirlere dair pek çok deneme tadında makaleler kaleme aldığını söyleyelim. Çok güzel bir kitaptır o makaleler bölümü. İkinci önem atfettiğimiz bölüm de Çamlar Altında Musahabeydi. Süleyman Sadi Müstearı ile yazdığı 1913-14 değil mi? Tarihleri arasında yazdığı 7 yazı. Bu yazılar Peyam Gazetesi'nin ilavesi olan Peyam-ı Edebi de yazılmıştı. Aslında bu Süleyman Sadi Müstearı ile yazılan yazılara böyle bir deneme, bir makale gibi başlık koymaktansa mensure demek daha doğru olur. Bunlar arasında bu 7 yazının içerisinde Fatih döneme dair ait Fatih döneminde geçen bir kurguyla sunulan yazı hakikaten çok dikkat çekici. Kumral saçlı bir gencin birlikte vapurda yolculuk yaptığı yaşlı kişiyi anlattıkları, ihtiyarın da buna yorumu şeklinde bir kurgulanmış bir bölüm var. Buna göre Yunan mitolojisindeki kahin Şalkas veya Calkas Fatih'te hayat iksiriyle dolu bir testiyi bulacağını söylüyor Fatih'e ve onu kırmaması gerektiğini söylüyor. Fatih fethettiği İstanbul'da bu Yunan medeniyetini dirilterek bu şehrin bilim ve kültür hatta sanat merkezi haline getirmiş. Kolomb yeni keşfettiği kıtaya İslam ili adını vermiş, Amerika dememiş. Türklerin Asyalılıktan kurtuldukları ve bu tahlili ve terkibi devreye de intibah devri, uyanış devri denmiş. Oğlanın anlattığı bu hikayeden sonra biz yaşlı adamın hikayeyi başka türlü bildiğini görüyoruz. Fatih elindeki iksiri dökmüş, şişeyi de kırmış. Elinde yalnız testi kalmış malumunuz. Ve bugünkü güne gelmişiz. Bugünkü yaşananlar olmuş. Daha evvel üzerinde durduğumuz bir kitabı Esatir başlıklı yazıyla birlikte düşünüldüğünde ki o yazı Nevyunanilik beyannamesi olarak da nitelendirilebilir. Buradaki yazılar bu anlattığımız üzerinde kısaca durduğumuz yazıyla birlikte bir rüya aleminden çıkmış mensur şiirler gibidir adeta. Tanpınar Yahya Kemal'in bu ilk dönem yazılarını 1913-14 şöyle değerlendirir. Şayane dikkattir ki bu yazılar arasında doğduğu ana baba yurdunun o kadar bağlı olduğunu bildiğimiz Üsküp'ün kaybından bahseden tek bir kelimeye tesadüf edilemez. Sanki yarım bir kan çekilişinde hiç olmazsa yakın zamana ait olan şeyleri unutacak şekilde hafızasını kaybetmiştir. Buna mukabil hüzal, zayıflık, bitkinlik kelimesiyle ifade ettiği bir inkıraz devrini yaşadığımızı bilir. Yahya Kemal'in tespitleriyle bu dönemdeki yazılarını, ilk dönemdeki yazılarını bitirmiş olalım. Haftaya Yahya Kemal'in nesirlerinde iki farklı kitapla yine karşınızda olacağız.
Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.